Ayrım 51.
Köy enstitüleri bizleri başarının tadına doyurmuştu. Bunu ilk kez insan olduğumuzu anımsatarak yaptı. İnsan olduğumuzu önce ilk kez giydiğimiz ayakkabı, iç çamaşır gibi yadırgadık. Doğrusu insan olduğumuzu kabullenmek oldukça güç oldu. Ama tadını aldıktan sonra da peşini bırakmadık. Ölümüne sarıldık insanlığımıza. Ne zormuş insan olmak, ne tatlıymış insan olmak. Köy enstitülerini kuruluşlarının 60 yıl ardından daha çok özlüyor ve arıyoruz. Topu topu 7 yıl kadar sürmüş verimli yaşamları. Neredeyse bir ilkokul çocuğunun okul çağı kadar ömrü olmuş. Anadolu'muzun yoğun karanlığından bir yıldız gibi kaymış geçmiş. Yalnız geçerken ısıtmış ortalığı, iz bırakmış. İşte bu nedenledir ki düşmanı çok olmuş. Sermayesi karanlık olanlar tez elden mezarını kazmışlar. Bozkır'dan doğan uygarlık köy enstitüleri Yalçın Kaya 1. cilt Tiglat Matbaacılık AŞ İstanbul 2001 sayfa 485. 68 kuşağı. Cumhuriyet'in ilk kuşak öğretmenleri Fakir Baykurt'un söylediği gibi Atatürk'ü her davranışı ve her sözüyle örnek alan ve ulusal bağımsızlığın bekçiliğini yapan bir gençlik yetiştirmeyi başardılar. Üstelik bu gençlik sözle yetinmedi, edindiği bilinç doğrultusunda hiçbir çıkar hesabına girmeden mücadeleye atıldılar. Okuyor, tartışıyor ve örgütleniyorlardı. Atatürk'ün gençliğe seslenişini ve Bursa söylemini kendilerine rehber alarak eyleme geçtiler. Ülkenin bağımsızlığını yitirdiğini, anti-emperyalist bir savaş sonunda kurulan cumhuriyetin savunulması gerektiğini görüyorlardı. Yaşlarının ve konumlarının kaldıramayacağı bir mücadele içine girdiler. Tutuklandılar, ceza yediler, hatta idam edildiler. Ama inançlarından hiçbir biçimde ödün vermediler. 68 kuşağı adı verilen gençlik hareketi böyle ortaya çıktı. 68 kuşağı ve sürdürdüğü kavganın destansı bir yanı vardır. Aynı dönemde dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkan gençlik hareketlerinden çok farklıydı ve Türk toplumuna özgü olağanüstü direngen bir mücadele ruhuna sahipti. Yurtsever aydınlar haline gelen gençler, yanlışına doğrusuna, önüne arkasına bakmadan, çıkarsız ve ön yargısız bir atılganlıkla, hiçbir kişisel çıkar gözetmeden ülkeyi korumak için kendilerini ortaya koyuyordu. 21-22 yaşında genç insanlar gözünü kırpmadan ölüme gidiyor, giriştiği kavgada hiçbir engel tanımıyor ve hiçbir şeyden yılmıyordu. Böyle bir şey dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemişti. 68 kuşağı için çok şey yazılıp söylendi. Yapılanlar ve sonuçları ortada duruyor. Birçok insan o dönemi yaşadı. Dönem için fazla derine inmeden tek bir tanım yapılacaksa, bu tanım herhalde Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'e ve Cumhuriyet aydınlanmasına sahip çıkan gençliğin ödünsüz bir anti-emperyalist mücadele içine girmesi biçiminde olmalıdır. Anadolu'nun her yöresine dağılmış olan yurtsever öğretmenlerin yetiştirdiği gençler üniversitelere geliyor ve sürekli bir öğrenme isteğiyle hızla bilinçleniyordu. Üniversitelerde adeta bir gençlik aydınlanması yaşanıyordu. Derslerden ayrı olarak Türk devrim tarihi ve Kemalizm başta olmak üzere yoğun biçimde felsefe, tarih, sosyal bilimler okunuyor, panel ve tartışmalar, kültürel etkinlikler düzenleniyor, gençliğin bilinç düzeyi hızla yükseliyordu. Üniversiteler, yurtlar, öğrenci pansiyon ya da evlerinin her biri adeta birer tartışma merkeziydi. Gençler o denli çok bilgi edinmişlerdi ki kazandıkları özgüvenle kendilerini ülkeyi yönetenler dahil herkesten daha bilgili görüyor, bilinç düzeyi olarak özellikle politikacılardan çok ileride olduklarına inanıyorlardı. Bu inanç boş bir böbürlenmeyi değil belli oranda gerçeği yansıtıyordu. Edindikleri bilgi ve bilinç nedeniyle ülke sorunlarını kavruyor ve gerçeği yansıtmayan hiçbir politik söze kanmıyorlardı. Ulusal bağımsızlık hiçbir koşulda ödün verilmeyecek olan temel hedefti. Eyleme dönüşmeyen bilginin onlar için bir değeri yoktu. Düşünceyle eylem kesinlikle bütünleşmeliydi. Bu anlayışla ve gelecekte kendilerini bekleyen güçlükleri bilerek sonuçlarını aldırış etmeden mücadeleye atıldılar ve çok ağır bir bedel ödediler. Gençliğin müdafaa-i hukuk anlayışına ve Mustafa Kemal'e bağlı kalarak anti-emperyalist bir yöneliş içine girmesi doğal olarak kendisine hedef alan tepkiyi de birlikte getirdi. Dışarıda planlanan ve ülke içinde önceden hazırlanmış olan örgütler harekete geçirildi ve ulusal bir mücadele içindeki gençlerin üzerine salındı. Adalet Partisi Gençlik Kolları, AP'lilerin yönetiminde bulunduğu Komünizmle Mücadele Dernekleri, İlim Yayma Derneği, Milli Türk Talebe Birliği gibi örgütler saldırılarda başı çekiyor, kolluk kuvvetleri bunlara dolaylı dolaysız destek veriyordu. Atatürkçü çizgide yasal eylemler düzenleyen gençler, dinsizlik ve ahlaksızlık anlamında ve küfür olarak kullanılan komünistlik suçlamasıyla suçlanıyor, öldürülmelerini isteyen çağrılar yapılıyordu. Bir kısım basında yoğun ve ilkel bir yalan kampanyası sürekli hale getirilmişti. Komünistlerin ortalıkta kol gezdiği, milliyetçi mukaddesatçıları kesecekleri, ailelerinin ırzına geçecekleri söyleniyor, sürekli olarak komünistlerin Allah'a inanmadıkları, Türklerin düşmanı olduğu ve bunların birbirlerinin karısıyla bacısıyla serbestçe yatıp kalktığı ileri sürülüyordu. Pazar sohbeti Emin Çöleşen, Hürriyet, 10 Temmuz 1988, AK, Tanzer Sülker Yılmaz, Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 126. Halkı cihat, din için savaşa çağıran İslamcı gazeteler koşulları ortaya çıktığında cihadın Müslümanlar için farz, yerine getirilmesi gereken Tanrı emirleri yazarın notu olduğunu yazıyordu. Bugün gazetesi yazarlarından Mehmet Ş. Eygi o günlerde Suudi Arabistan'daki Türk hacı adaylarına şunları söylemişti. Camiye gitmeyen herkes komünisttir, siyonisttir, dinsizdir. Mahallenizde camiye gitmeyenleri belleyin. Sizlere harekete geçme emri verilince bunları öldüreceksiniz. Bu köpekler öldürülünce hareket kolaylaşacak, amacımıza daha rahat ulaşabileceğiz. 2. 1 Mayıs Nail Güreli Gür Yayınları 1979 sayfa 175-176 AKAGE sayfa 115. Kışkırtmalara yanıt verecek çevreler önceden hazırlanmıştı. Daha önce tip toplantılarını basan gizli açık örgütler gençliğin yasal eylemlerine saldırmaya başladılar. Komünizme karşı vatan savunması adıyla saldırılara katılan örgütler de artmış ve özellikle CKMP'nin gençlik kamplarına katılmış olan disiplinli kadrolar 1969'dan sonra öncü konuma gelmeye başlamışlardı. Adalet Partisi Gençlik Kolları üyelerinin Atatürkçü çizgideki Türkiye Milli Talebe Federasyonu TMTF'nin 13 Kasım 1966'da Sakarya'daki kongresine saldırması, gençliğe yönelen planlı saldırının ilk örneklerinden biriydi. TMTF'nin komünizmle herhangi bir ilişkisi yoktu ve TMTF'liler derneklerini Atatürkçü, halkçı, devrime, anayasanın öngördüğü temel hedeflere bağlı, Türk halkını çileden yoksulluktan kurtararak çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak bir örgüt olarak tanımlıyordu. AG sayfa 110. 10 Kasım 1968'de 27 Mayıs Milli Devrim Derneği, Türk Milli Gençlik Federasyonu TMTF, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı TMGT, Devrimci Öğrenciler Birliği DÖP ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği gibi kuruluşlar, Samsun'dan Ankara'ya Atatürkçülüğe dönüş tam bağımsızlık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, nitelik ve katılım olarak önemli bir eylemdi. Ancak bu eylemi önemli kılan bir başka yan, gençlik eylemlerinde kışkırtıcı ajan kullanımının kanıtlandığı ilk eylem olmasıydı. Adının Muzaffer Köklü olduğu sonradan öğrenilen bir kişi, gazetecilerin toplu olarak bulunduğu bir anda aniden kızıl bir bayrakla kitlenin önüne çıkmış ve yürüyüş kolunda kimsenin tanımadığı küçük bir grup, ne marşı olduğu anlaşılmayan bir şeyler söylemişlerdi. Bu hareket bir kısım basında orak çekiçli bayraklarla yürüyorlar, Türk bayrağından ay yıldızı çıkardılar, komünist marşı söylediler biçiminde haber yapılmış ve 3 aydır sürdürülen komünist bir ayaklanma olacak, din elden gidecek propagandası üst düzeye çıkarılmıştı. Yürüyüşçülerin Ankara'ya varacağı 10 Kasım günü Hacı Bayram Camisi'nde toplu namaz kılan bir grup, yürüyüşçüleri Ankara'ya sokmamak için beklemeye başlamıştı. Çatışmaya doğru giden gergin hava, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da yurttaşları tedirgin etmiş ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, TMGT Başkanı Kazım Kolcuoğlu'nu yanına çağırarak, atılacak her adımda dikkatli, hem de çok dikkatli olunması gereken günler yaşandığını söyleyerek, yürüyüşün Ankara'nın dışında bitirilmesini istemiştir. Bütün bunlar olurken Başbakan Süleyman Demirel, izin alınmış yürüyüş için önlem almak yerine, din ve vicdan hürriyetini savunmak bizim görevimizdir diye açıklama yapıyor. AGE sayfa 127-128. Sonuç olarak Atatürk'ü anmak için yapılan yasal yürüyüş Ankara'ya girmeden bitiriliyordu. 1968'de gerçekleştirilen Atatürkçülüğe dönüş tam bağımsızlık yürüyüşüne karşı yapılan yayınlar, gençlere yöneltilen ve öldürülmelerle sonuçlanacak saldırıların, toplu kırımların habercisi gibidir. Sonraki saldırıların hemen tümünde bu yürüyüşte uygulanan ve aynı yerde planlandığı açıkça belli olan yöntemler geliştirilerek uygulanmıştır. Atatürkçülüğe ve tam bağımsızlığa yürüyüş eyleminden 3 ay sonra İstanbul'da gerçekleştirilen emperyalizme ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü adlı yasal eylem Samsun'da olduğu gibi önce basında karalandı, saldırı hazırlıkları yapıldı. Kimi gazeteler ya tam susturacağız ya kan kusturacağız, kızılları boğmanın vakti geldi, cihada hazır olun gibi başlıklarla çıktı. Mehmet Ş. Eygi bugün gazetesinde yaptığı çağrılarda şunları söyledi. Müslüman kardeşim, komünizm küfrüne karşı derhal silahlan. İslam'da askerlik ve cihat ihtiyari değil, mecburidir. Herkes komünizm küfrü ile savaşa hazır olsun. Cihad eden zelil olmaz. Sağ kalırsa gazi, ölürse şehit olur. Ey Müslümanlar! İmanınız tehlikede, dininiz tehlikede, Kur'an'ınız tehlikede, camiler tehlikede. Din iman elden gidecek, kalkın ey ehli İslam, davranın biçiminde çağrılar yaptı. AG sayfa 168. Çağrılar ve yapılan hazırlıklar sonucu miting günü, yürüyüşün bitiş noktası olan Taksim alanına kalabalık bir saldırgan grup toplandı. 40 bin kişilik yürüyüş kolunun ilk birkaç bini alana girdiğinde saldırıya geçildi ve Türk siyaset tarihine kanlı pazar olarak geçen olaylar sonunda 2 genç öldürüldü, 104 kişi yaralandı. Ölümle sonuçlanan kışkırtmalara ve açık saldırıya karşın dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan, olaylara yürüyüş yapan solcuların sağcılar üzerine molotof kokteyli atması neden olmuştur dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, bu tip olaylar hür olan memleketlerin işaretleridir diye inanılması güç sözler söyledi. Milliyet 18 Şubat 1969 ve 21 Şubat 1969 AK Türkiye'de Gençlik Hareketleri Tanzer Sülker Yılmaz Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997 sayfa 169. 12 Mart 1971 sürecinde çok sayıda genç, çoğu faili meçhul biçimde öldürüldü. 3 gençlik önderi idam edildi. Yüzlercesi tutuklandı, hapiste cezalandırıldı, binlercesi okulunu bıraktı. 18-22 yaşındaki genç insanlar saldırılar karşısında korunmadıklarını görerek kendilerini savunma savıyla silahlanmaya başladılar. Sanki görünmez bir el gençleri silahlanmaya ve kendi aralarında çatışmaya yöneltiyor, çok da başarılı oluyordu. Gençler büyük özverilerle yurt yararına olduğu inancıyla kaldıramayacakları kadar ağır bir mücadelenin içine giriyor ve sanki bir düşman işgaline karşı koyarcasına birbiriyle çarpışıyordu. Ülkede cirit atan yabancı ajanlar işbirlikçiler aracılığıyla olayları istedikleri biçimde yönlendiriyordu. Büyük bir kitlesel güce ulaşan gençlik örgütlerine üstelik çoğu kez yönetici olarak sızılıyor, öğrenci kitlesi kendisini birden konumu ve gücüyle orantılı olmayan bir çatışma içinde buluyordu. Bugün medyada ya da iş çevrelerinde ABD ve AB politikalarını savunarak Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve ulus devlete saldıran pek çok kişi o dönemde etkili öğrenci örgütlerinin yöneticileriydiler. Bunlar yasa dışı yollardan Filistin kamplarına gidip geliyor, aldıkları silahlı eğitimin ayrıcalığıyla gençliğe en keskin eylemleri öneriyorlardı. En hızlı devrimciler onlardı. Devrim ancak silahlı olur, hareket her şeydir, silahtan korkanlar küçük burjuvadır diyorlardı. Bunlara daha sonra dönek denildi. Oysa bunları dönek değil, işin başından beri görevli kabul etmek gerekiyordu. Bugün profesör olan o dönemin üniversite asistanı Mahir Kaynak, o günlerde öğrencilerine şunları söylüyordu. Devrimci mücadelenin gücü silahtır. Silahsız mücadele başarıya ulaşamaz. Pasifizme son verelim. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 138-139. Bugün Avrupa Birliği fonlarından internet sitesi kurmak için büyük paralar aldığı basında yazılan Ertuğrul Kürkçü'nün konumu da çok ilgi çekicidir. Önce Türkiye İşçi Partisi tip gençlik kollarına girmiş ve kısa bir süre içinde buradan atılmıştı. Bir ara Troçkist olduğunu söylemiş, sonra dev genç çizgisini benimseyerek çok geçmeden bu zor örgüte genel başkan olmuştu. Bu görevdeyken Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu, SDDF'nin yaptığı gençliğin silah bırakması çağrısını açıktan reddetmiş ve THKPC içinde silahlı mücadeleye başlamıştır. Dev genç sanıklarından Münir Ramazan Aktolga'nın mahkemede söylediği sözler, gençliği mahveden bir dönemin karmaşıklığı, gençliğin yaşadığı ruhsal çöküntüyü ve aydın bir kuşağın yok oluşunu ortaya koyan acılı bir belgedir. Aktolga şunları söylüyordu. Ben her türlü ahlaksızlığın, namussuzluğun, ihanetlerin hep solculuk adına yapıldığı bir mekanizma içinde yer aldım. ABD emperyalizminin ihraç malı solculuğunu işçi sınıfının ideolojisi sanarak benimsediğim günden bugüne kadar hangi niyet ve istekle olursa olsun nesnel olarak vatana ve insanlığa ihanet hareketinin içinde bulundum. AGE sayfa 237. Ülkücüler, devrimciler. 1960 yılında birlikte hareket ederek Demokrat Parti'nin çöküşünü sağlayan Türk gençliği, sonraki 6-7 yıl içinde birbirini görmeye katlanamayan amansız düşmanlar halinde iki büyük parçaya bölünmüştü. Yetişme biçimleri, gelecek umutları ve tarihsel kökleri farklı olmayan aynı ulusun gençleri, akıl dışı bir kinle donatılmış ve belki de başka hiçbir yerde görülmeyen bir şiddetle birbirini kırmaya başlamıştı. Ülkücü ve devrimci tanımlarıyla kutuplaşan genç insanlar durmadan birbirine saldırıyor, vuruyor, kırıyor ve öldürüyordu. Giriştikleri aykırı eylemin yurt yararını olduğunu sanıyorlar. Karşıtlarına ne denli zarar verdirirse ülkesine o denli yararlı olduğuna inanıyorlardı. Ancak gerçek zararı gençleri birbirini hırpalayan Türkiye görüyor, geleceğini bağladığı genç aydınlarını sonuçsuz ve sonsuz bir kavgada yitiriyordu. Ülkücüler saldırırken Türk insanını komünizm belasından, ülkeyi Rus işgalinden kurtardığına, devrimciler saldırırken de faşizme ve ABD emperyalizmine karşı yurtsever bir görev yerine getirdiğine inanıyordu. Bu açmaz gerçekten ustalıkla hazırlanmış büyük bir oyundu. Devrimcilerin gerçekleştirdiği saldırı biçimi üniversitelerde başlangıçta daha güçlü oldukları için ülkücüleri okula sokmamak ve eğitim haklarını elinden alarak onları okulu bırakmaya zorlamaktı. Devrimci kesim içinde bu işe öncülük edenler incelenecek olursa bunların bugün medyada etkili yerlerde bulunan geçmişleri karışık işbirlikçiler olduğu görülecektir. Bunlar o dönemde bir görevi yerine getirir gibi ülkücüleri okula sokmama eylemlerini düzenleyen en hızlı devrimcilerdi. Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 9 Mart 1970'te açıldığında devrimciler iki ülkücü öğrenciyi döverek okuldan atmışlar ve bir forum düzenlemişlerdi. Forumda konuşan Öğrenci Birliği Başkanı Targan Ülbey'i şöyle söylüyordu. Devrimciler kansız olmaz, öleceğiz, öldüreceğiz. Olaylar sağ sol çatışması değildir. Bugün okula gelen iki kişi öldürülmek için buraya gönderilmişlerdir. Onları öldürseydik, ertesi gün sağ ihtilal provaları başlayacaktı. Fırtınalı yıllarda ülkücü hareket, Turhan Feyzioğlu, Ozan Yayıncılık İstanbul 2000 sayfa 121. İstanbul ve Ankara'da okula sokmama eylemlerinin yayılması üzerine Ülke Ocakları adına Ramiz Ongun, Ankara Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Yavuz Sezen'le birlikte 6 Mayıs 1970'te bir basın toplantısı düzenlediler. O dönemin üniversite koşullarını yansıtması bakımından önem taşıyan toplantıda şunlar söylendi. Biz fakir ailelerin çocuklarıyız ve bütçelerimizin sınıfta kalmaya tahammülü yoktur. Okumak istiyoruz. Üniversiteler Lenin'in resimleri asılsın, Marksist prensipler münakaşa edilsin diye yapılmadı. Bu memleketin evlatları okusun diye yapıldı. AGE sayfa 136. Ramiz Ongun bunları söylerken ülkücüler hemen aynı günlerde etkin oldukları Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi girişine komünistler bu fakülteye giremez diye bir yazı asıyor ve yazılanın gereğini yaparak komünist olduğuna inandıkları öğrencileri fakülteye sokmuyordu. AGE sayfa 301. Aynı günlerde İstanbul Ziver Bey Eğitim Enstitüsü'nde o güne dek olmamış bir eylem türü gerçekleştiriliyor ve bu kez devrimci öğrenciler ülkücü saydıkları öğretmenlerini okula sokmuyordu. AGE sayfa 345. Ülkücülere yönelik eylemler dövme ve okula sokmamakla sınırlı kalmadı. Doğal bir tepki gibi görülerek ve devrimcilere yapılan saldırılara karşılık vermek üzere yaralama ve öldürmelerle sonuçlanan silahlı saldırılara yöneldi. Aynı anlayış ve yöntemi ülkücüler de kullandı. Ateşli silahlar kullanılarak gerçekleştirilen karşılıklı saldırılar sonucu Mehmet Büyüksevinç, Battal Mehetoğlu, Taylan Özgür, İlker Mansuroğlu gibi devrimci öğrencilerin öldürülmesine karşılık, Ruhi Kılıç Kıran, Süleyman Özmen, Yusuf İmamoğlu ve Dursun Önkuzu adlı ülkücü öğrenciler arka arkaya öldürüldüler. Ülkücü Hareket 1, Hakkı Öznur, Akik Ankara 1996, sayfa 205.